Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir Artı Eksi Dünya programında yine Didem Ürer arkadaşımla beraberiz. Ben Aylin Kocaman. Hepinize iyi akşamlar.
Merhaba.
Bu akşam Rusya'dan bahsedeceğiz. Avrasya Birliği'nden bahsedeceğiz. Tabii konu Avrupa Birliği'ne de gelecek. Tabii ki Ukrayna'dan bahsedeceğiz. İnşallah güzel bir sohbet olur.
İnşallah. İnşallah Aylin'cim. Şimdi Avrasya bir ekonomik birlik olarak başladı. Daha doğrusu Ocak 2015'te başlayacak, 1 Ocak'ta. Fakat bu Avrasya Ekonomik Birliği birden nereden çıktı? Bu çok önemli gerçekten. Bir de kimler arasında? Kazakistan, Rusya ve Belarus arasında bu birlik ilk olarak şu anda kuruldu. Fakat tam olarak hayata geçişi demin de söylediğim gibi Ocak 2015'te olacak. Bu tabii ki bir gümrük birliği vardı fakat ondan sonra bir ortak pazara geçiş anlamında aslında bu. Evet. Ortak pazara geçiş olarak nasıl düşünüyoruz? Şimdi öncelikli olarak harita üzerinde bu birliğin, bu ekonomik birliğin üyelerinin konumlarına bir bakalım ve ona göre nasıl avantajlar sağlayacak bu birlik bu ülkelere onları bir görelim istersen. Şimdi haritamıza baktığımızda burada ilk olarak Kazakistan'ın konumunu görmemiz gerekiyor. Kazakistan'ın batısında Hazar'dan doğusunda Çin'e kadar ulaşan çok geniş toprakları var bildiğin gibi. Ve yine burada harita üzerinde gördüğümüzde güneyinde Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan var ki bu ülkeler enerji uzak Asya batı bağlantısını sağlayacak transit geçiş üzerinde olan ülkeler. Yani stratejik olarak çok önemli bölgeler aslında. Yine Belarus'a buradan geçecek olursak yine haritanın üzerinde görüyoruz. Belarus'ta Rusya için aslında batıya geçiş yeri nasıl oluyor bu? Çünkü Belarus'un güneyinde Ukrayna var. Batısında da Polonya ile direkt Avrupa Birliği ile bağlantısı var. Kuzeyinde de Litvanya, Letonya ve Estonya ile yine çok önemli ve stratejik bir merkez konumunda. Aslında bildiğin gibi Avrasya Birliği'ni ilk olarak Kazak lider Nazarbayev ortaya atmıştı. Fakat Putin'in vesilesiyle şu anda hayata geçirilebildi. Ve bu tabii ki Rusya içinde, Kazakistan içinde, Belarus içinde çeşitli avantajlar ortaya koyuyor. Şimdi ilk Belarus'a bakacak olursak Belarus bir kere çok önemli bir vergi yükünden kurtuluyor. Bu da ne demektir? Yaklaşık 4 milyar dolar kadar Rusya'ya ödediği bir vergi var yıllık. Bu vergiden kurtulacak Belarus. Ama aynı zamanda da petrolü ve enerjiyi Rusya'nın iç ülke fiyatları üzerinden satın alabilecek ki Belarus gibi bir ülke için bu çok önemli bir kazanç. Ve hatta vergilerin düşmesinden kazanacağı kar payı da %10 kadar kazancına denk geliyor. Yine aynı şekilde Kazakistan için de tabii ki çok önemli kazançlar var. Onlar da yine birçok yaptırımdan kurtulmuş olacaklar. Mal ve hizmet anlamında 3 ülkede ortak bir pazar ortaya koymuş olacak. Bu ortak pazarın tabii ki kazançları olduğu gibi düşündürücü noktaları da var ama genel olarak yorumcular bu ortak pazarın ekonomik olmaktan çok daha çok aslında politik olduğunu söylüyorlar. Evet. Çünkü Rusya'nın Avrupa Birliği ilişkilerine bakacak olursak aynı zamanda ve yine bölgedeki konumuna bakacak olursak ve şu son dönemdeki tabii ki Ukrayna krizi, Kırım krizi gibi ve hatta G8 ülkelerinin G7'ye düşmesi gibi konumlara da bakacak olursak çok önemli bir izlenim veriyor bize. Bu anlamda da tabii ki Rusya ve Kazakistan dünyada çok önemli petrol ve gaz potansiyeline sahip olan ülkeler ve bütün ülkeler aslında bir bakıma bu Avrasya Birliği'ne, Avrasya Ekonomik Birliği'ne bağımlı hale gelecekler. Bunun da nasıl olduğunu programımız içerisinde aslında göreceğiz şimdi.
Şimdi tabii bahsettiğin konu önemli, rezervler konusu. Şimdi buradan yola çıktığımızda da şöyle bir bakalım, yani bir kıyaslama yaptığımızda da gerçekten bunun çok ciddi şekilde özellikle Avrupa ve Amerika ile kıyaslandığında ciddi şekilde farkları olduğunu görüyoruz. Aslında hani şunu hatırlatalım, Amerika şu anda kendi petrol rezervini ve uzun süre kendisi için yetebilecek tarzda bir kaya gazı rezervine ulaştı. Dolayısıyla böyle bir endişesi şu an için o kadar fazla yok. Fakat Avrupa için böyle bir endişe her zaman var. Niye? Şimdi haritamızda da bunu görebiliriz. Önce istersen petrol rezervlerine şöyle bir bakalım. Buradaki resimde, buradaki değerlendirmelerde yüzde oranlarında çeşitli bölgelerde ne kadar farklı olduğunu görebiliyoruz. Fakat bizi ilgilendiren iki taraf, yani Avrupa ve Avrasya'ya baktığımızda Avrupa'da petrol rezervlerinin %0.78 olduğunu görüyoruz ki 0.78 çok çok düşük bir oran, neredeyse yok denebilecek bir oran. Avrasya'da ise bu oran, petrol rezervi oranı %7.99, yani %8'lik bir oran var. Doğal gaz rezervlerine tekrar baktığımızda da bu rezervler arasında da böyle bir kıyaslama var. Bütün dünya ülkeleri ve genel olarak bölgeleri arasında doğal gaz rezervlerinde Avrupa ile yine Avrasya'yı karşılaştıracak olursak Avrupa'da bu oran %2,45 iken Avrasya'da bu oran %31,04. Şimdi arada devasa bir fark var. Şimdi bu devasa fark nedeniyle de Rusya ve aynı zamanda Rusya'nın komşusu olan ülkeler, Türkmenistan gerek Kazakistan ve diğer ülkeler çok ciddi bir rezervi ellerinde barındırıyorlar. Buna tabii Orta Doğu'ya inildiğinde şöyle bir ki Suriye vesilesi de Rusya'nın oraya indiğini de düşünürsek çok ciddi bir rezerve sahip olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla bir Avrasya Birliği'nin özellikle bu rezervleri elinde tutan bir birlik olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi tabii ki sanayi ve ticaret anlamında Avrupa Birliği çok gelişmiş imkanlara sahip. Fakat rezervler anlamında bu kadar geniş bir birliğin bir arada olması çok ciddi bir avantaj Rusya ve diğer ülkeler için. Bu nasıl bir avantaj? Hem kendi para birimlerini korumaları açısından bir avantaj senin de söylediğin gibi. Fakat aynı zamanda Çin'den çıkan bir malı düşün. Bütün yol boyunca gidiyor ta Polonya'ya kadar Avrupa Birliği'nin kapısına kadar ulaşabiliyor hiçbir engelle karşılaşmadan. Bu müthiş bir avantajdır. Hem ticari anlamda hem gaz anlamında çok büyük bir avantajdır. Şimdi ben burada bir de diğer bir haritamızı da göstermek istiyorum. Bu da Rusya'dan çıkan doğal gaz yolları, doğal gaz koridorları haritası. Şimdi bu haritada kırmızı yollar Rusya'dan çıkan yolları işaret ediyor, doğal gaz yollarını işaret ediyor ve farkındaysan buradaki haritada da görüldüğü gibi bütün Avrupa'ya Rusya'dan ulaşan bir enerji hattı var. Bu enerji hattında gözümüze çarpan ilk şey Ukrayna. Ukrayna'nın üzerinden 4 tane ana yol geçtiğini görüyoruz. Çeşitli şekillerde bölünerek 4 ana yol geçtiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de yine bizim ülkemizden de geçen Mavi Akım. Yolu evet. Koridoru. Mavi Akım önemli bir koridor. Biz aslında Avrasya Birliği vesilesiyle Rusya ile iyi ilişkilerimiz. Hatta konuşuluyor Avrasya Birliği'ne acaba Türkiye'de girer mi diye. Olabilir yani o da bir ihtimaldir. Fakat bu Mavi Akım projesinin de Türkiye'nin de dahil olduğu bir sistem olması nedeniyle biz de bu projeden çok ciddi şekilde faydalanabilecek konumdayız şu anda. Biz birazdan Ukrayna'yı konuşacağız fakat bu doğal gaz yollarının Ukrayna üzerinden geçerek Avrupa'ya ulaşması demek Rusya'nın elinde çok önemli bir imkanın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Yani doğal gaz imkanının. Evet. Bu tabii ki Rusya açısından önem teşkil ediyor. Çünkü bu koridorları kullanmak zorunda ama Avrupa açısından daha büyük bir önem teşkil ediyor. Çünkü bu doğal gazı almak zorunda Avrupa. Şimdi böyle bir durumu var. Avrasya Birliği tabii ki bu yollarında daha geniş bir şekilde açılmasını sağlayacaktır. Birkaç avantajı daha var. Onları da ben saymak istiyorum. Şimdi bir küreselleşmesi var Amerika'nın. Avrupa'yı da kullanarak bunu yapıyor. Bütün dünyada bildiğimiz şey. Fakat Doğu ve Kuzey'e artık Amerika'nın çeşitli şekillerde Ukrayna'da yaptığı gibi ulaşabilme imkanını böylelikle Avrasya Birliği kısıtlamış olacak. Evet. Çünkü o ülkelere artık ulaşım Avrupa Birliği tarafından mümkün olmayacak. Yani o ülkeleri ele geçirme ihtimali. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin 25 yıllık küreselleşme hedefi burada bir kesintiye uğruyor. Çünkü bir anda da birdenbire Avrasya Birliği diye büyük bir birliğin oluşma ihtimali. Tabii bu biraz da tedirgin ediyor Amerika'yı. Orta Doğu Hazar ve Orta Asya enerji koridorları tamamen tek bir bölgenin eline geçmiş oluyor. Demin gösterdiğim koridorlar. Ve ülkenin kendi milli para birimleriyle yapılacak olduğu için bu ticaretler doların dünya çapında değerinin düşmesine de sebep olabilir. Bu açıdan Avrasya Birliği'ne bakıldığında onlara açısından bir avantaj gibi görünüyor bunun.
Tabii şimdi Avrasya Birliği'ni aslında tamamen Avrupa'ya bir rest çekme olarak da Putin'in değerlendiremeyeceğini de bir yandan görüyoruz aslında. Çünkü evet. Bu üç ülkenin kazancı ticareti 64 milyar dolarken Rusya'nın Avrupa ile yıllık ticareti 400 milyar doları buluyor. Tabii ki bu aradaki fark olağanüstü. Yani Putin tamamen bütün Avrupa'ya kapılarını kapatıp sadece böyle iç pazarda böyle bir şey de yapabilecek durumda olmadığını biliyoruz. Tabii ki son derece de uyanık bir lider aslında Putin açısından da değerlendirecek olursak. Evet. Bu anlamda da aslında yine Avrasya Birliği'ne başka liderlerden gelen itirazlar da var. Özellikle Kerimov, Özbekistan Cumhurbaşkanı o da eleştiriyor Avrasya Birliği'ni. Çünkü ekonomik olarak Rusya'ya bir bağımlılık olarak görüyor. Tabii burada Rusya büyük patron konumunda olacak Avrasya Birliği'nde ve o ne derse o yapılıyor gibi bir izlenim oluşmuş oluyor. Halbuki burada aslında ben Sayın Cemil Ertem'in önemli bir tespitini söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten Rusya diğer ülkelerle birlikte eş olarak, yani eşit haklara sahip olarak bu birliğin bir üyesi olursa hem demokrasinin de ne kadar güzel Rusya'ya hakim olduğunu gösterecek bir imkan bulmuş olur aslında. Ki bunu da yapabilecek konumda aslında Putin. Yani bunu çok güzel idare edebilecek bir lider, evet, konumunda aslında. Fakat ikinci bir alternatif de var. Gerçekten orada büyük patron konumunda olabilir ki bunu zaten Avrupa Birliği zamanında ilk kuruluşundan beri Avrupa Birliği içerisinde Almanya, Fransa'nın yaptığı hataların aynısını tekrarlamış konumuna gelmiş olacak. O zaman da tabii ki diğer ülkelerden Sovyet Rusya'sının eski konumuna gelişi gibi bir tedirginlik, evet, yaşadıkları için tepki alıyor ki Kerimov'un burada şeyde ekonomik olarak bir bağımlılık yoksa, bir ülkede bağımsızlık yoksa siyasi olarak da o bağımsızlığa sahip değildir diye açıklama yapmış ve bu anlamda eleştiriyor. Cemil Ertem şöyle söylüyor yazısında: Avrupa Birliği'nin Almanya, Fransa gibi ülkelerin kendi merkezlerinde sürüklemek, yani diğerlerini modern sömürge yapmak istedikleri ve bunda da başarısız oldukları birlik olmayan bir birlik olduğunu söylüyor yazısında. Yani Avrupa Birliği'nin ilk kuruluşundan itibaren Almanya ve Fransa'nın kendisi gibi olmayan diğer daha güçsüz olan ülkeleri kendi modern sömürgeleri haline getirmek, evet, istediğini ve bu anlamda da Avrupa Birliği'nin aslında bir ekonomik işbirliği olarak başladığını ama ekonomik başarısız hegemonya olduğunu. Evet, evet, bir hegemonya dediğim gibi dönüştü, hegemonyaya dönüştü. Bu haliyle teorik olarak bitti diyor Cemil Ertem. Ancak diyor Putin için bir zamanlar Almanya'nın Avrupa Birliği için yaptığını yapmaya kalkarsa diyor, bu işin sonu Avrupa Birliği'nde olduğu gibi ekonomik krizle de bitmez, bir Kafkasya Savaşı ile biter diyor ki inşallah biz tabii ki böyle bir şey olmasını hiçbir zaman istemeyiz. Ne Asya'da ne Kafkasya'nın herhangi bir bölgesinde, hiçbir yerde istemeyiz. Ama bence Putin bunu yapmayacak kadar gerçekten zeki adımlar atabileceğini düşünüyorum. Fakat burada tabii ki tedirginlik sadece Avrasya'da bitmiyor. Yani sadece o bölgelerde bitmiyor. Avrasya Ekonomik Birliği'nin civarındaki ülkelerde ve içindeki, bu birliğin içindeki ülkelerde bitmiyor. Ama bu arada Türkiye açısından önemli bir şeyi de ekleyelim. Haziran'ın sonlarına doğru Ermenistan'ın da bu birliğe katılması bekleniyor. Ve daha sonra da 2015 yılında da Kırgızistan'ın da bu birliğe katılması bekleniyor. Yani daha genişlemekte olan bir birlik aslında bu olacak. Evet. Ve bu anlamda da gerçekten başarılı olmasını biz tabii ki temenni ederiz. Fakat şimdi buradan istersen Avrupa Birliği için
geçmeden şey, evet, ekleyeceğim, evet, önemli bir şey var. Şimdi Putin'i burada çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Putin Rusya'nın başına gelmiş en liberal, en demokratik liderlerden bir tanesi. Daha doğrusu en demokratik lider diyelim. Evet. Çünkü Putin'in başa gelmesinden sonra çok değişik şeyler oldu. Bir kere dünyaya aniden bir mesaj verdi Putin. Dedi ki biz bütün dünya ile birlikte hareket etmek istiyoruz. Yani biz kendi coğrafyamızda açılmak istediğimiz gibi Avrupa'da da açılmak istiyoruz dedi. Ve Batı ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz dedi. Yani bütün olaya böyle başladı. Daha ilk başa geçtiği dönemde. Ve gerçekten de politikası ondan sonra hep bu şekilde oldu. Öyle bir yeşil ışık yaktı ki Amerika ikna oldu buna. Gerçekten çok ciddi şekilde görüşmeler yapıldı. Hatta askeri anlaşmalar yapıldı. Bu askeri anlaşmaların da şu anda işte birazdan göreceğiz. Bir parçası da Fransa'dan alınacak olan alınan gemiler. İşte Amerika ile askeri anlaşmalar yapıldı. Aynı zamanda ticaret koridorları kuruldu. Bunların hepsi Putin döneminden sonra çok geliştirilmiş şeylerdi. Çünkü Putin her türlü anlaşmanın içinde oldu daha sonradan, Batı ile yapılmış. Dolayısıyla çok dışa açık bir lider olarak ortaya çıktı. Ve gerçekten de Putin komünist bir lider değildir. Yani geçmişteki o Rusya'nın karanlık komünist geçmişini ayakta tutmak isteyen bir lider değil. Daha çok kendi ülkesinin dışarıya açılmak, kendi zaten kişiliğiyle de bunu göstermeye çalışan, daha Batı yanlısı gibi görünmeye çalışan bir lider olarak ortaya çıktı.
Zamanında dindarlara bakış açısı olarak da aslında Putin
çok çok, evet,
ilk ve tek lider olabilir Rusya'daki.
Gerçekten öyle. Çok gerçekten genel olarak kucaklayıcı bir tavrı oldu bütün dindarlara ve bütün dinlere karşı.
Hocamızın şimdi, Rusya'da kitaplarının nasıl rahatlıkla satıldığını da, evet, aslında burada eklemek gerekiyor gerçekten. Önemli bir gelişme çünkü bu.
Çünkü bunu istiyor. Çünkü gerçekten gerçek İslam'ın ülkesinde bilinmesini istiyor. Radikalizm dünyada bir sorun olduğu için böyle bir gelişmeye izin vermiyor ülkesindeki. Bu iyi bir şey. Fakat aynı zamanda da doğru İslam'ın da insanlar tarafından tanınmasını istiyor. O yüzden de hocamızın kitaplarına izin veren, yani İslami kitap olarak bir tek Putin izin vermiştir Rusya'da. Şimdi Putin'in başa geldiği dönemlerde Sergey Yastırşamski, ilginçtir Rus isimleri lazım, 2004 yılında şöyle bir söz sarf etmişti. Yani bu kadar açılımdan sonra, bu kadar dışa yönelik, batıya yönelik bu kadar özveriden sonra demişti ki NATO niye genişliyor? Biz burada gerçek nedenler göremiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki NATO'nun kuruluş nedeni olan rakip artık yok. Şimdi bu ne demek? NATO niye kurulmuştu? Sovyetler Birliği'ne bir tepki olarak kurulmuştu hatırlarsan. Yani İkinci Dünya Savaşı bitmişti ve tekrar bir Dünya Savaşı'nın olmasının engellenebilmesi için özellikle Doğu blokuna karşı kurulmuş bir Batı blokuydu. Yani orada bir kalkan meydana getirmişti. Şimdi diyor ki Sovyetler Birliği yok, böyle bir tehdit yok, biz Batı'ya açığız. Peki hala niye gelişiyor NATO? Şimdi NATO şu anlamda, NATO gelişsin ama bir barış birliği olarak gelişmesi, dünyaya barış getirecek bir birlik olarak gelişmesi güzel. Ama eğer NATO gelişecekse Rusya'yı da içine alan bir gelişme olması gerekiyor bunun. Yani dünya barışıysa eğer amaç, NATO Rusya'yı da içine alsın, bütün o eski Sovyet ülkelerini de içine alsın. O zaman gerçekten hani niyetinin safiyane ve iyi olduğu anlaşılabilir. Fakat gerçekten Rusya'ya karşı genişleyen bir NATO ihtimali tedirgin ediyor Putin'i. Çok açık bir şekilde bu gerçek. Dolayısıyla buradaki tedirginliği Rusya tarafından anlamak gerekiyor. Sürekli genişleyen bir NATO var. Sürekli genişleyen bir Avrupa Birliği var. Eski Sovyet ülkelerini eline atmış bir Avrupa Birliği ki şimdi işte oraya geçeceğiz. Böyle bir Avrupa Birliği var. Bu manzara karşısında Putin bu kadar özveri göstermişken orada yalnızlığa itilmesi, eski dostlarının elinden alınması, sürekli bir tek başına yalnız bırakılması ki hocamız bunun üzerinde çok durmuştu. O soğuk ülkede yalnız kalmak istemiyor diye ki bunun mesajını da Putin çok defa vermişti. Böyle bırakılması elbette hazmedilemiyor. Dolayısıyla burada hani yeni bir Sovyetler Birliği mi kuruluyor demek yerine acaba Rusya bunu zorlandı mı yani orada mecbur mu bırakıldı? Ona bir bakmak gerekiyor
aslında
gerçekten.
Aslında Putin burada yeni oyuncaklarla eski arkadaşlarını geri kazanmaya çalışan bir çocuk gibi gerçekten söylediğin gibi. Ama tabii ki burada Rusya'nın da hataları olmadı mı? Yani tabii ki oluyor. Özellikle Kırım'da ve Ukrayna'da gerçekten her ne kadar Rusya reddetse de, inkar etse de bazı olaylar meydana geliyor. Avrupa'da bundan tedirgin tabii ki. Fakat Amerika'da ve Avrupa'da bizim gördüğümüz hep bir korku refleksi var. Yani bir şeyden korkup tedirgin olduklarında hemen korku refleksiyle karşı atağa geçiyorlar.
Biraz kaba yöntemleri.
Kaba dediğin gibi. Amerika özellikle hemen ya güvenlik sınırlarını arttırmak, güvenliğin gücünü arttırmak, askeri harcamaları arttırmak ki bu anlamda NATO'nun tam dediğin gibi NATO'nun askeri gücünü arttırmak için kongreden $1 milyar ödeme talebinde bulundu biliyorsun. Daha fazla Amerikan askerini NATO'ya da yerleştirebilmek için, bulundurabilmek için. Şimdi bu anlamda bakıldığında her şey askeri çözümlerle mi olacak ama G7 ülkelerinin toplantısında ki yayınımızın başında da söyledik G8'di aslında. Ama Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra G7 olarak devam etti ki Rusya'nın başkanlığında toplanacakken Brüksel'de Rusyasız olarak toplandılar bu sene. Şimdi o ülkelerin toplantısına baktığımızda çok sert yaptırımlardan bahsettiler Rusya'ya karşı Ukrayna konusunda. Tabii ki ilk öncelikleri Rusya'nın Ukrayna'nın yeni liderini tanımasıydı. Bu anlamda aslında bir tebrik geçtiğimiz günlerde biz üstü kapalı da olsa ima yolu da olsa şahit olduk Putin tarafından fakat asıl istedikleri tabii ki Avrupa ülkelerinin ve bu G7 ülkelerinin gerçek anlamda Poroshenko'nun tanınması. Bunun için de tabii ki bir takım görüşmeler yaptılar. Rusya'ya 4 önemli sert tedbir aldılar Ukrayna konusunda özellikle dikkat etmesini istedikleri. Fakat özellikle bu birliğin toplanmasındaki amaç Avrupa'daki enerjinin güvenlik altına alınmasıydı. Şimdi Rusya tabii ki bazı adımlarda bulununca onlar da bu adımlara karşı başka adımlarla cevap vermek istiyorlar. Halbuki bizim her zaman bildiğimiz, hocamızın her zaman tavsiye olarak burada kanalımızdan da bahsettiği, bütün yazılarında anlattığı böyle reste restle hiçbir zaman dünyanın tarihinin hiçbir noktasında bir şey elde edilememiştir. Belki bazı ülkeler bir şey elde etmiş gibi gözükmüştür ama bu hep tersine dönmüştür. Bir onların lehine bir onların lehine gelişir. Şimdi ülke politikalarına da aynı şekilde ama bir real politik diye bir kavram ortaya atarlar biliyorsun. Ondan sonra da bütün ülkeler sen güçlü mü görünüyorsun ben senden daha güçlüyüm ki bu zaten bütün ülkelerin üzerindeki materyalist zihniyetin bir etkisi olarak devam eder. Güçlü olmazlarsa diğer ülke tarafından ezileceklerini düşünürler. Şimdi tam Avrupa ile Rusya arasındaki aslında çatışma da bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü onlar diyorlar ki biz kendimizi daha güçlü ve daha yaptırım sahibi gösterelim Rusya'ya ki o da bazı konularda geri adım atsın ve bizim dediğimize gelsin. Ama Rusya da diyor ki siz bana böyle mi diyorsunuz? Benim elimde gazım var. Ben size istersen bu enerjiyi bir noktadan sonra kesebilirim tehdidinde bulunuyor aslında. Gördüğün gibi iki tarafta da sonuç alabilecek bir şey değil aslında bu. Fakat Obama'nın da çok sert mesajları oldu. Obama da hatta yolların, boru hatlarının değiştirilmesi yolunda bazı kararlar alınması yönünde tavsiyelerde bulundu. Yine güvenliğin...
Geçen hafta pardon Kıbrıs'ı evet. konuşmuştuk hatırlarsan. Alelacele Kıbrıs konusunun gündeme gelmesinin, Joe Biden'ın alelacele Kıbrıs'a gitmesinin en önemli sebeplerinden biri
budur. Aslında şimdi hazır sen bu konuya değinmişken ben bu konuda bir alıntı okumak istiyorum. Çünkü gerçekten önemli görüyorum. Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Fatih Birol'un bir sözü var. Diyor ki Türkiye hattından enerjinin taşınması diğer hatlara göre 7 kat daha ucuzdur diyor. Şimdi Türkiye o kadar stratejik bir yerde ki aslında Türkiye Avrupa ile Asya arasında bir geçiş noktasıyken şimdi bütün enerji konusunda da geçiş noktası konumuna gelmiş durumda. Bütün ticari noktaların da geçiş noktası konumuna gelmiş durumda. Tabii ki birçok ticari açıdan geçiş noktasıydı ama Avrupa ile Rusya'nın arası böyle Ukrayna krizinden sonra da bu şekilde gelince Türkiye daha stratejik bir hal aldı. Şimdi burada aslında önemli bir şey var. Bir varil petrolün fiyatı Irak'ta maliyeti Irak'ta 5 dolarken Amerika'da Texas'ta 80 dolar Rusya'da 75 dolar. Yani burada muazzam bir fark var. Tek bir varil petrolün maliyetinden bahsediyoruz. Bu anlamda tabii ki Ukrayna'dan geçen veya Rusya'dan gelen bir petrolün Türkiye'den gelen bir petrol hattıyla Avrupa'ya ulaşması arasında veya bir gaz hattıyla da aynı şekilde ulaşması arasında maliyet olarak çok büyük bir fark var. 7 kat daha ucuz diyor Sayın Fatih Yero. Bu anlamda da tabii ki İsrail'de de biliyorsun yani Doğu Akdeniz'in aslında enerji kaynağı, enerji potansiyelinin Avrupa'ya aktarılması için Türkiye kilit noktada. Evet. Bu anlamda Türkiye'nin rolünü hiçbir şekilde göz ardı edemezler. Ama Türkiye aynı zamanda şu anda Avrupa Birliği'nin konumuna baktığımızda çok çalkantılar var. Avrupa Birliği kendi içerisinde de bir birlik olma gücünü yitirmek üzere. İngiltere sürekli tehdit durumunda biliyorsun. Birlikten ayrılacağını söylüyor ki şu anda özellikle Avrupa Birliği Komisyon Başkanı seçimlerinde daha da kriz tetiklenmiş durumda. Çünkü Almanya ile İngiltere arasında bir Juncker krizi var biliyorsun. Juncker'in Almanya istiyor Avrupa Birliği Komisyon Başkanı olmasını ama İngiltere tamamen karşı çıkıyor. 80'li yılları bizi götürür diyor. Yeni bir reform yapamaz diyor. Geri kafalı olduğunu iddia ediyorlar. Fakat diğer taraftan Almanya'da Avrupa Birliği çok karmaşık bir sistem. Bunu yönetmeyi bilir Juncker. Çok tecrübeli biri diye söylüyorlar. Ama bu anlamda işte İngiltere'de diyor ki referandumu öne alırım ve Avrupa Birliği'nden ayrılırım. Tabii bunlar hep bir kişinin üzerinden sanki yürüyormuş gibi görünen ama aslında bahaneler. Çünkü Avrupa Birliği ekonomik olarak o kadar zor duruma geldi ki kendi asıl patronlarını, büyük patronları bir arada tutamayacak hale geldi. Şimdi aslında yayınımızın aslında sonunda konuyu oraya bağlamak istiyorum tabii ki ama burada bizim çok ciddi olarak gördüğümüz güvensizlik problemi var. Fakat ülkeler bu güveni nasıl halletmeye çalışıyorlar? Kendi işlerinde mesela Javier Solana eski NATO Genel Sekreteri diyor ki Avrupa Birliği eski gücüne geri kazanmak istiyorsa diyor ekonomik olarak daha güçlü yaptırımlar yapmalı diyor. Şimdi bunun ekonomik olarak olmayacağı çok açık. Ben burada Javier Solana'dan birkaç cümle okumak istiyorum. Onun da önemli bir yazısı vardı. Diyor ki Avrupa Parlamento seçimlerine değinmiş burada. Biliyorsun aşırı sağın aldığı bir galibiyet var. Avrupa Parlamento seçimlerinde aşırı sağın aldığı galibiyet vatandaşlardaki Avrupa Birliği şüpheciliğini ve düş kırıklığını yansıtırken diyor güveni yeniden tesis etmenin yolu ekonomi, istihdam ve Ar-Ge gibi stratejik öncelikleri merkezine alan politikalar geliştirmekten
yatıyor. Hemen yatırıyor. Her ülkenin problemi bu olmuştur. Önce ekonomi demişlerdir. Halbuki senin de hatırlattığın gibi güven, halkın huzuru, sevgi, sevgi birlikleri oluşturmayı hiç düşünmemişlerdir. Onları hep böyle real politiğin dışında aslında real politiğin senin de anlattığın gibi evet. nasıl beyinleri mahvettiğini gösteren bir şeydir. Şimdi politik anlamda birbirleriyle ilişkisi ve ticari anlamda, ekonomik anlamda ülkelerin birbirleriyle ilişkisi iyi bir şeydir. Ama bunu sevgisizlikle yapmak, sevgi bağını bir kenara bırakarak yapmak, halkın refahını ve acaba halk hakikaten huzur içinde mi? Onu bilmeden yani onu düşünmeden yapmak Mısır'da olduğu gibi felaket getiriyor. Diğer ülkelerde Suriye'de olduğu gibi felaket getiriyor. Avrupa'ya getirmez zannediliyordu. Halbuki Avrupa Parlamentosu seçimleri bunu aslında şu anda çok net bir şekilde göstermiş oluyor. Senin de şimdi anlattığın gibi. Bir şey eklemeyeceksen devam edeyim.
Sen bu konuyu öğrenmişsin ben de ondan bahsedeceğim.
Şimdi Avrupa Parlamentosu deyince bazı bu konuda analiz yapan kişiler aslında çok fazla etkisi yok, yetkisi yok gibi şeyler söylemeye başladılar. Aslında evet gerçekten güvenlik komisyonudur Avrupa Birliği'nde özel olarak yani önemli olan kısım. Fakat güvenlik komisyonu kendi içinde yasama yapabilen bir komisyondur ve Avrupa Birliği'nin genel yasaları buradan çıkar. Dolayısıyla Brüksel'e bağımlı bir yerdir. Fakat Avrupa Parlamentosu bu yasamaları yaptırım uygulayabilen bir yerdir. Yani bu yasayı şu yasayı yap diye götürebilen bir yerdir. Dolayısıyla etkisiz, yetkisiz bir yer değildir ve genel olarak çok fazla etkili olmuştur Avrupa Birliği tarihi boyunca. Götürdüğü hemen her yasa Avrupa Komisyonu'ndan geçmiştir. Dolayısıyla bu anlamda önemlidir. Şimdi yarın bir gün göçmen gelmesin diye bir yasa koyarlarsa bunu Avrupa Komisyonu geçirebilir çok rahat. Bu tarihte olmuştur yani yasalar sürekli geçtiği için. Şimdi ama asıl bunun...
Hacım, bu arada göçmen konusunda biliyorsun yani göçmen konusunda Jean-Marie Le Pen'in de farklı teklifleri var. Ebola virüsünün bu göçmen artışına bir çözüm olacağını söylüyor. Aslında bu anlamda sevgisizliğin ve o faşist zihniyetin ve dediğin gibi başta Darwinist zihniyetin bazı politikacıları ne kadar etki ettiğini de görüyoruz. Yani orada insanlardan bahsediliyor fakat dünya nüfusunun hızla artması ve göçmen sorununun hızla artmasına en etkili çözüm diyor. Ebola virüsüdür diyor. Hepsini kökten 1-2 ay içerisinde tamamen sona erdirir diyor. Burada bahsettiğimiz kişinin tabii ki insan olduğuna inanmadığı için Darwinist zihniyetin etkisiyle onların daha gelişimini tamamlamamış ve Avrupa'da yaşamaya hakkı olmayan ara geçiş formları olduğuna inanılıyor. Tabii ki bu anlamda da insanın insan olduğunu, yarım olmadığının telkinin yapılmasını işte biz bu nedenle Darwinizme karşı eğitim yapılmasında sürekli hocamız başta olmak üzere kanalımızdan anlatıyoruz tabii ki.
Ve hocamız hep anlatır, yıllardır anlatır. Asıl olarak Darwinizmin kalesinin Fransa, İngiltere gibi ülkeler olduğunu ve şu anda da Avrupa Birliği'ni oluşturan bu Avrupa ülkelerinin Darwinist zihniyetten dolayı ne hale geldiğini görüyoruz. Şimdi onu söyleyecektim yani genel olarak bir teknik bunun sonuçları olacaktır bu Avrupa Parlamentosu seçimlerinin olmaya başladı bile. Radikal gruplar hemen hareketlendiler biliyorsun. İslam camiası buna karşı tepki gösterdi çünkü genel olarak İslamofobik bir parlamento kurulmuş oldu şu anda. Milletvekillerinin çok büyük bir kısmı onlardan oluşuyor ki Le Pen'in ifadeleri de biliyorsun. Marine Le Pen Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne karşı olmasını birinci şart olarak gösteriyor. Yani uygulanması gereken ilk şartlardan bir tanesi olarak. Niye? Müslüman.
İstersen Marine Le Pen'in bir resmine bakıp önce kimden bahsettiğimizi tanımamız açısından da görüyor.
Gerçekten öyle. Şimdi tabii bunun gösterdiği manevi sonucun üzerinde durmak istiyorum. Avrupa Birliği'ne, daha doğrusu Avrupa'ya bir şey olmaz. Demokrasisi güçlü, özgürlükleri güçlü ki özgürlükler konusunda da tartışılır yani. Demokrasi konusunda ve kalite konusunda gerçekten güçlü bir yer olduğu doğru. Fakat işte Darwinist zihniyetin, hocamızın yıllardır uyardığı o Darwinist zihniyetin getirdiği bir sonuç bu. Şu anda oradaki liberaller bile bu konuda hiçbir şey yapamıyorlar. Çünkü çok ciddi şekilde aşırı sağcı ve merkez sağcı kişiler geldi şu anda orada parlamentoya. Ve bunların çok büyük bir kısmı şimdi değindiğimiz gibi göçmen karşıtı. Aynı zamanda çok büyük bir kısmı da Avrupa Birliği karşıtı. Şimdi Avrupa Birliği'ni de istemiyorlar, bir birlik de istemiyorlar. Kendi içlerinde izole olmak istiyorlar. Başka ülkelerin vatandaşlarını da başka dinleri de istemiyorlar. Kendi aralarında bu yaşlı birlik kendi içinde kavrulma durumuna geldi. Ve şimdi bu ne oluyor? Biraz önce biz Rusya'dan bahsederken tekrar biraz Ukrayna'ya döneceğim ben burada. Ben burada açıkçası hani birinci dereceden Amerika ve Avrupa Birliği'nin o hani kaba yöntemini çok ciddi şekilde sorumlu tutuyorum Ukrayna konusunda. Bu hocamızın uzun zamandır anlattığı bir şeydi. Yani orada bir etnik egoizm konusu var. Yani bir milli egoizm konusu var ve o milli egoizm nedeniyle Ukrayna'nın Rusya için çok değerli olduğunu biliyorlar. Fakat buna rağmen çeşitli yöntemlerle Rusya'yı bertaraf edip bir kenara itip kendi bünyelerini almak istiyorlar. Aslında bu Rusya ile anlaşılarak çok rahat halledilebilecek bir konuydu. Hocamız daha ilk günlerinden bunu söylemişti. Seninle de ticaret yapalım ama Avrupa Birliği'nin de içinde olsun Ukrayna diyeceklerdi. Böylelikle hallolacaktı. Fakat böyle yapmadılar. Ha, bu arada Ukrayna'yı da Avrupa Birliği bünyesine alırlar mı? O şüpheli yani. Çok yüksek ihtimal Türkiye'ye yaptıkları gibi bir şey olacak. Gümrük Birliği'ne dahil edecekler ve Avrupa Birliği için sürüncemede bırakacaklar. Çok yüksek ihtimal böyle bir şey olması bekleniyor. Bunu bu şekilde yapmadılar. Sonra ne oldu? Ukrayna karıştı. Sonra Ukrayna'yı bir kenara bıraktılar. Kendi haline bıraktılar. İnsanlar orada çatıştı. İşte Kırım bölündü. Zaten Rusya orada Sivastopol üssüydü orada. Rusya'yı en fazla ilgilendiren. Hemen Kırım'ı ilhak ederek bunu yaptı Rusya. Kendini güvence altına aldı. Böylelikle Karadeniz'in kontrolü hala kendisinde kaldı. Fakat bunlar olmalı mıydı? İşte burada Amerika ve Avrupa Birliği'nin hatasını görüyoruz. İlk baştan biri olmamalıydı. Burada elbette ki Rusya verdiği tepki de hatalı. Fakat bunu buna sürükleyen sebepler olarak da Batı'nın eski o milli egoizmin getirdiği o eski kaba yöntemlerini bırakması gerekiyor. İşte burada real politiğin o sevgisiz, o korkunç, o böyle çekişmeli ruh halini görüyoruz. Soğuk. Yani mutlaka çekişme olması kafasındalar. Halbuki ülkeler çok rahat bir arada birlik olabilirler ki bundan bahsedeceğiz inşallah. Bir arada sevgi birliği kurabilirler ve bu her şeyin çözümü olur. Ama onun yerine hep bir medeniyetler çatışması tezi vardır ya artık, yani o medeniyetlerin içine dibine kadar girmiş bir çatışma şekli haline aldı. Niye? Bunu bir zorunluluk olarak gördüler. Şu anda da mutlaka Rusya ile çatışılması gerekiyor diye bir bakış açısıyla hareket ediyorlar. Halbuki böyle bir şeye ihtiyaç yok. Onu da şimdi konuşuruz.
Tabii aslında bir egoizm hakim bu bütün politikalarda, senin de anlattığın gibi. Çünkü ne yapıyorlar? Kendileri güçlü olsun istiyorlar. Evet. Bu zaten ideolojilerinin, zihniyetlerinin, hatta dinlerinin kendilerine göre. Çünkü Darwinizmi biz bir din olarak ele alıyoruz. Bir gereği. Yani bu ülkeler, Avrupa ülkeleri güçlü olmak zorunda. Ama karşı tarafta kendilerini bir yönüyle, mesela kendilerini zayıf gördükleri işte bu enerji konusunda güçlü olan bir ülke var. O da nedir? Rusya. O zaman Rusya ile direkt oturup anlaşma yapmak yerine Rusya'nın elini kolunu bağlayıp veya daha amiyane tabiri elini kolunu kırıp o şekilde etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Fakat Rusya güçlü bir ülke. Yani Rusya'da tabii ki Avrupa Birliği kendisine bunu yaparken oturup seyredecek durumda değil ki. Avrupa Birliği zaten bunu yapabilecek güçte değil şu anda. Belki ülkelere tek tek baktığımızda Almanya yine ekonomik sanayi gücünü de bir arada barındırıyor veya Fransa aynı şekilde gücünü barındırıyor olabilir. Ama ekonomik kriz bütün Avrupa'yı vurdu. Hatta İngiltere'de bile çok sayıda aç insanın bulunduğunu biz bugün biliyoruz. İngiltere'de şu anda devlet bu insanları doyurmayı kabul etmiyor. Hatta şu anda son gördüğüm görüntüler daha da vahim noktaya gelmiş durumda. Sokaklarda insanlar yaşamasınlar diye caddelere çiviler koymuşlar. Bu şekilde yerleştirmişler ki evleri olmayan insanlar sokaklarda da yatmasınlar diye. Bunun çözümü oralara çivi koymak değil, bu insanlara yatabilecek rahat evler sunabilmektir. Bu insanların rahat yaşayabilecekleri imkanlar sunmaktır ki İngiltere aslında bunu yapabilecek konumda. Ama işte bu ırkçı zihniyetten kaynaklanan, ki bu da onların ideolojilerinin bir parçası olduğu için buna kendilerine hak görüyorlar. Böyle bir yönteme başvurabiliyorlar. Halbuki İngiltere aslında çok rahatlıkla Avrupa'ya örnek de olabilir. Almanya da çok rahatlıkla Avrupa'ya örnek olabilir. Ama biz yine bu Avrupa ülkelerine baktığımızda, hatta İngiltere'de bile kendi yaşlılarına bile bakmayan bir sistemle karşı karşıyayız. Avrupa'nın geneline baktığımızda belli bir yaşa geçen insanların başka ülkelere, ki bunların çoğu Doğu Avrupa ülkeleri, gönderilip bakımların orada yapılmasını sağlıyorlar. Kendileri sahip çıkmamak için. İşte hep temelinde biz bunu anlattığımız zaman Darwinizmin sosyal hayata böyle bir etkisinin olmayacağını söyleyen insanlar, Darwinizmin bilimsel bir teori olduğunu ortaya atan, buna inanan fakat bununla ilgili hiçbir zaman bilimsel bir delil ortaya koyamayan insanlar Darwinizmin sosyal hayata hiçbir etkisinin olmadığını iddia ederler. Ama bu bahsettiğimiz bütün maddeler bir Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkilerden Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerin kendi yaşlılarına bakma noktasına kadar hepsinde aslında hep Darwinizmin işte sosyal hayata olan etkisini görüyoruz. Ama burada şimdi senin de söylediğin gibi, yani Rusya'nın da bunda suçu yok mu? Rusya'nın da tabii ki suçu var. Rusya da Darwinizmin etkisi altında olan bir ülke. Yani burada hatta bizim kendi ülkemizde bile Darwinist eğitimi yapılıyor. Yani bizim ülkemizde %99'u Müslüman olan bir ülke. Ki Anadolu ahlakı zaten Avrupa Birliği'ne her zaman söylediğimiz gibi çok güzel örnek olabilecek bir ahlak. Ama gençlerimiz Darwinist zihniyetin etkisinde eğitiliyorlar. Şimdi Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin çıkmasından bahsediyoruz. Avrupa Birliği'nin gücünü kaybetmesinden bahsediyoruz. Hatta Avrupa Birliği'ndeki zayıf ülkelere yardımı yapamayacak konuma gelmesinden bahsediyoruz.
Bu arada Danimarka ve Macaristan da çok huzursuz. Yani İngiltere'nin çıkması durumunda onlar da aynı şeyi düşünecektir.
Dediğin gibi tamamen aslında parçalanma noktasına gelmiş durumda. Peki bu anlamda Türkiye Avrupa Birliği'ne nasıl bakmalı aslında? Burada işte hocamızın yine yıllardır anlattığı Türkiye'nin İslam Birliği'nin lideri olarak Avrupa'ya yönelmesi ama hiçbir zaman batıdan bağlantısını koparmaması, doğuya da bakması, Ama Batı'dan bağlantısını koparmaması çok önemli bu anlamda. Çünkü Avrupa Birliği kendi içinde belki bir kopmalar veya çeşitli zorluklar yaşıyor olabilir ama Türkiye bu anlamda işte oradaki yapıştırıcı güç olarak Avrupa Birliği'ne yönelebilir. Çok güzel ahlaki başta tavsiyelerle ekonominin nasıl olması gerektiğini yine din ahlakına dayalı olarak egoizme dayalı değil, birbirini ezmeye dayalı değil, yardımlaşmaya dayalı bir zihniyet olduğunu göstererek aslında Avrupa Birliği'ni de şu anlamda çok daha fazla yardım edebilecek konumda Türkiye.
Şimdi geçtiğimiz günlerde Köln'e gittiğinde, geçtiğimiz haftalarda Başbakanımız ilk gittiğinde şunu söylemişti. Türkiye Avrupa ülkesidir. Şimdi bu önemli bir mesaj gerçekten. Çünkü Türkiye Orta Doğu ile birlikte anılıyor. Aslında bir Orta Doğu'nun coğrafya olarak içinde olmamamıza rağmen giriş kapısı olmamız nedeniyle ve bütün ülkeleriyle bağlantılı olmamız nedeniyle hep Orta Doğu ile birlikte anılıyor. Evet, Orta Doğu'nun bir parçasıyız. Fakat aynı zamanda da Türkiye Avrupalıdır.
Orta Doğu'da bu arada özür dilerim, lafını kestim. Türkiye'nin bir parçası Osmanlı'dan tabii ki kalan bir mirasımız da var, evet, tabii ki.
Şimdi yine Cemil Ertem'den sana örnek vermiştim. Ben yine onun yazısından da örnek vermek istiyorum. Diyor ki Cemil Ertem, o zaman diyor biz Avrasya Birliği'ne mi dahil olmalıyız şu durumda diyor. Yoksa Avrupa Birliği'ne mi diyor. Aslında diyor yani şöyle güzel sonuçlandırmış. Biz bir birlik kurup ikisini de içine almalıyız diyor. Şimdi şöyle sonuçlandırmamış Cemil Ertem. Belki böyle sonuçlandırsa daha iyi olurdu. Bir İslam Birliği kurulması, yani sevgi üzerine bir birlik kurulup her iki tarafı da içine almalı Türkiye. Bu çok doğru. Yani buradaki teşhis çok doğru. Çünkü bir tarafta parçalanmış bir Avrupa Birliği, bir tarafta da çok güvensiz bir kurulmak üzere olan Avrasya Birliği var. Ve yine birazcık başa döneceğim senin anlattığına ek olarak. Başından beri söylüyoruz ama Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın şimdi diyecekler ki hiç görüşmediler Rusya ile, işte halbuki görüşselerdi bir çözüme ulaşabilirlerdi dediğimiz zaman diyecekler ki ama bir sürü görüşme yaptık, Cenevre görüşmeleri, işte şu görüşme bu görüşme. Kastedilen o değil, kastedilen bir güvence, bir sevgi karşılığı. Şimdi eğer böyle bir şey verilmiş olsaydı, yani Rusya'ya ve Doğu bloku bütün ülkelere öyle bir şey verilmiş olsaydı, şöyle bir baktığımızda umarım gelecek programda konuşuruz, Suriye'nin de durumu bu şekilde olmayabilirdi. Çünkü Suriye'de Rusya'nın birinci dereceden ilgisini görebiliyoruz. Hatta bütün konunun Rusya ve İran'da bittiğini biliyoruz. Yani bu artık açık bilinen bir şey. Rusya'nın Doğu Akdeniz üslerini kaybetmek istemediğini, eski dost Suriye'yi kaybetmek istemediğini, müttefikleri elinden alındığında Rusya'nın ne kadar kızgın hale gelebildiğini görüyoruz. Bunu Ukrayna'da da gördük, Suriye'de de gördük. Şimdi Suriye o kadar ciddi anlamda ilgilendirmiyor Batı'yı. O yüzden onu o halde bıraktılar. Ama Ukrayna ilgilendiriyor. O şekilde bırakmadılar. Şimdi demek ki Rusya ile daha farklı bir yöntemle olaylar çözülmüş olsaydı, şu an ne Suriye bu durumda olurdu, ne Ukrayna böyle parçalanma aşamasına gelirdi. Gerçekten hiçbiri olmazdı. Hatta geçmişe gidersek Gürcistan'da bile bunlar yaşanmazdı hiçbir şekilde. Şimdi bütün bu açılardan bakıldığında ortada hani ekonomik çıkarlara göre bir birlik olsun, tamam, yani her halükarda zaten sınırların açılması güzeldir ve güzel bir birliğe işaret eder. Avrupa Birliği de o anlamda çok önemlidir. Çünkü Avrupa'yı birleştiren sınırsız bir bütünlük, güzel bir şey yani anlam ve görünüm olarak. Fakat burada sevgi olmadığında, Avrupa Birliği'ne baktığımızda faşizm hakimiyeti olduğunda, darnist zihniyetle bir taraf bir tarafı ezilmesi gereken bir topluluk olarak gördüğünde ve onları bütün güçleriyle ezmeleri gerektiğini, hatta işte Ebola virüsü örneğinde görüldüğü gibi yok ederek, yani direkt öldürerek artık ezilmesi gerektiğini düşünen zihniyetler başa geçtiğinde çok ciddi şekilde karanlık bir birlik haline gelir ve kendi içinde çöker bu birlik. Yani teker teker ülke olarak güçlenebilecek ülkeler olmasına rağmen böyle bir birlik kendi içinde yok olur, göçer. Şimdi Avrasya Birliği'ne bakıldığında da Rusya'nın gerçekten bu sevgiyi inşa eden bir birlik olarak ortaya çıkması gerekiyor. Bunu bilmiyorum yapabilirler mi, ama Türkiye bunu çok rahat yapabilir.
Aslında bu Avrupa'dan bahsetmişken ben de oraya bir ek yapmak istiyorum. Şimdi Avrupa Birliği Rusya'ya güvenmiyor diyoruz ama Avrupa Birliği kendi içinde hiçbir ülkeye de güvenmiyor. Evet. Yani o birliğin içerisindeki ülkeler arasında da bir güven sorunu var ve biz bundan bahsettiğimizde aslında Avrupa Birliği'nin Rus ülkelerinin Rusya ile Rus gaz şirketi Gazprom'la olan ilişkileri sırasındaki bütün anlaşmaları da gizli. Yani birbirlerine de sır vermiyorlar. Şimdi Rusya'ya karşı sanki birleşmiş gibi görünüyorlar. Ama Rusya ile ilişkileri de gizli. Tabii ki her ülke gizli işbirliği yapabilir. Yani kendi sırlarını diğer ülkelere vermek durumunda değildir. Ama burada bir tehlikeden bahsediyorlar. Ama o tehlikeye karşı ayrı ayrı daha farklı yaklaşımlarda bulunuyorlar. Ki buna biz yine biliyorsun G7 ülkeleri toplandı dedik. Fakat o sırada Putin de Avrupa'daydı. Ve bu Normandiya çıkarmasının aslında yıl dönümü dolayısıyla gelmişti. Ama bir taraftan baktık. Fransa ile iki tane misra gemisi için anlaşma yapmaya gelmiş. Tabii buna Avrupa Birliği, bu G7 ülkelerinin tamamı karşı çıktılar. Yani buna tepki gösterdiler.
Fakat Fransa'nın ekonomik durumu o kadar kötü ki yani.
Tabii bunu ki. Bu da zaten yani. Tam dediğin gibi yine dönüp dolaşıp aslında her şey savunma sanayine geliyor. Bu ülkeler kendini kalkındırabilmek için aslında bir yandan diyoruz ki enerjiden bahsediyoruz ama bir yandan da savunma sanayindeki güçlerini arttırarak daha zengin hale gelmeye çalışıyorlar. Halbuki burada bütün yayınımızın başından beri ara ara söylediğimiz konular aslında çok önemli. Çünkü burada mesela Javier Solana'nın ekonomik tavsiyelerinden bahsettik. Avrupa Birliği'nin yeniden toparlanabilmesi için ekonomik olarak kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini. Tabii o yazıda çok geniş analizler yapmış. Aslında ekonomi alanında da çok faydalı tavsiyelerde bulunuyor belki ama bu bir çözüm değil. Rusya ile aralarındaki ilişkiye baktığımızda yine görüyoruz ki ekonomik olarak bazı şeyleri halletmeye çalışıyorlar veya NATO'nun askeri gücünü arttırmaya çalışıyorlar. Evet. Yine bakıyoruz bir çözüm değil. Diğer taraftan Kırım'dan bahsettik yayınımızın başından beri. Kırım tabii ki Kırım'daki Türkler, Türk kardeşlerimiz çok zor günler geçirdiler. Yıllardır tabii ki tarihi çok önemli zorluklarla yaşayarak isimlerini duyurdular. Rusya'nın çok önemli baskıları vardı ve yüz binlerce kardeşimiz Kırım'dan göç etmeye zorlanmıştı 1944 yılından sonra ve çok sayıda karşımızda hayatını bu göç sırasında kaybetti. Ülkelerine de geri dönemediler. Çok sonra daha çok yeni yıllarda ülkelerine geri dönemediler. Aslında bu anlamda Kırım'ın bir tarihiyle ilgili resmimiz var, ona bakabilirsek kısaca. Şimdi burada gördüğümüz gibi Kırım Hanlığı'nın 1441'de kurulmasından sonra biz aslında bütün o geçişlerini görüyoruz zaten resimden ve 1954'te Ukrayna'ya bağlanmıştı Kırım bildiğin gibi. Fakat daha sonrasında bütün bu olaylar meydana geldikten sonra vatana dönüş izni verilmeyen kardeşlerimiz ancak 1988 yılında vatana dönüş iznini aldılar ve göçler başladı. Ve yine 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle bir tedirginlik yaşadılar. Şimdi bu konuyu arada neden geçirdim? Çünkü Sayın Kırımoğlu'nun bir açıklamasına rastladım ben. Diyor ki Rusya'nın yeniden Kırım'ın Ukrayna'ya bağlanabilmesi için diyor Rusya'da Putin'e karşı bir isyan başlatılmalı diyor ve Putin'in gücü böyle yıkılırsa böylece biz de diyor yeniden Ukrayna'ya bağlanırız diyor. Şimdi Sayın Kırımoğlu'ndan ben beklerdim ki desin ki Türkiye'nin önderliğinde bütün Müslümanların Türklerin birleşip bir Türk İslam Birliği kurması isteriz ki güçlü olarak sesimizi duyurabilelim. Böylece Rusya'da bu birliğin içerisinde güvence altında olduğunu görsün ve böylece biz de yeniden Kırım halkı olarak rahatça evet. yaşayabilelim.
Kimse o son noktayı koyamıyor. Yani halbuki bu dillendirilmesi gereken çok önemli bir şey. Burada takılıyor pek çok kişi. İşte yazarlardan örnek veriyoruz. Sayın Kurumoğlu değerli bir insan. Fakat o gerçekten ben de beklerdim yani. Şimdi bir İslam Birliği'nin kurulmasının gerektiğini bütün dünya çığlık çığlığa bağırıyor aslında. Bu İslam Birliği nasıl bir İslam Birliği? Sadece İslam ülkelerini mi içine alacak? Hayır. Sadece Türkleri mi içine alacak? Hayır. Hocamız bundan çok defa bahseder ama biz tekrar yenileyelim. Dünyadaki bütün ülkeleri, bütün dinleri, bütün ideolojileri, dinsizleri, herkesi içine alacak bir sevgi birliği olacak. Adının İslam olması bu yüzden çok önemli. İslam sevgiyi getiren dindir. Sevgiyi dünyaya gösteren bir dindir. Bu İslam yani sevgi birliğini meydana getirecek.
Ve güvence birliği olmuş olacak.
Ve güvence birliği olmuş olacak. Bu birliğin içinde Rusya da olacak, Avrupa Birliği de olacak, Amerika da olacak, Çin de olacak, İsrail de olacak. Hani en uç görülebilen ülkeler de olacak. Filistin de olacak, Mısır da olacak.
Yani Ermenistan, şu an Azerbaycan,
Suriye de olacak, Ermenistan da olacak. Yani bunların hepsi olacak. Bu birlik içinde kendi içinde sınırlarını sahip fakat sınırları alabildiğini açık yani şu anlamda geçiş anlamında açık bir birlik olacak. Buradan yola çıkan kişi İsrail'e kadar istediği gibi rahat gidecek. Hiçbir savaş top tüfek iziyle karşılaşmadan gidebilecek, ne Suriye'den geçiş sorunu olacak, ne Akdeniz'den geçiş sorunu olacak, ne Avrupa'ya gidiş, ne Rusya'ya gidiş sorunu olacak. Bu böyle bir birlik. Ha, ütopik mi? Hiç değil. Peki. Bu Allah'ın vaat ettiği bir birlik. Bu olması gereken bir birlik. Ve demin söylediğim gibi dünya çığlık çığlığa ekonomi üzerine bir birlik olmayacağını, çıkar üzerine bir birlik olmayacağını bağırıyor. Çıkar üzerine olan birlikler hep anlaşmazlıklarla, faşizmin güçlenmesiyle, komünizmin güçlenmesiyle, yani bütün kötü ideolojilerin güçlenmesiyle sonuçlanıyor. Sevgi, Allah sevgi istiyor. Dünyayı sevgi üzerine yarattı. İnsanı sevgi üzerine yarattı. O yüzden sevgi sözü duyduğumuzda hoşumuza gidiyor. Bu sadece dini liderlere bırakılmış bir şey değil. Siyaset de sevgiyle yürür. Ekonomiyle falan yürümez. Sevgiyle yürür. Allah bizden bunu istiyor. Bütün insanlardan bunu istiyor. Sadece dini liderlerden değil, Allah bütün insanlardan. Siyasetçiler de dahil sevgi istiyor. O yüzden bizim bunu Türkiye olarak inşa etmemiz gerekiyor. Böyle bir İslam Birliği'ni inşallah. Tabii,
şimdi Avrupa Birliği'ni yayınımızın başından beri anlattığımızda aslında bakıyoruz, hem Avrupa Birliği içinde hem diğer ülkeler içinde geçerli. Bu her türlü siyasi çözümü deniyorlar. Şimdi baktık, sosyalist partilerin etkisi düştü. Ne oldu? Daha aşırı sağ partiler, ama aşırı sağ deyince bunu dindarlık anlamında algılamamak gerekiyor. Aslında faşist zihniyete sahip partiler olduğunu zaten bütün yayınımız boyunca örnekleriyle de anlattık. Ebola virüsü örneği de bunun en uç örneklerinden bir tanesiydi. Şimdi ne oldu tabii? Faşizmi Avrupa denemedi mi daha önceden? İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa zaten mahvoldu. Almanya, Fransa, İspanya 1975'lere kadar sürdü faşist Franco'nun zihniyeti İspanya'da, ki İspanya hala zaten onun etkileri altında ezilen bir ülke. Kendini de kurtaramamış durumda. Diğer taraftan Rusya'ya baktığımızda komünizmin her türlüsü denendi Rusya'da. Hala belki denenmeye çalışıyor, ama Putin bundan zihniyet olarak kurtulmaya çalıştığını birçok politikasıyla aslında göstermeye çalışıyor. Diğer ülkeler aynı şekilde. Ukrayna yıllardır zorluk içerisinde yaşıyor. Bir türlü rahat nefes alamayan bir hak. Kırım aynı şekilde öyle. Fakat bir Osmanlı İmparatorluğu'nun geçtiğimiz o dönemdeki, yani Osmanlı dönemindeki zihniyetine baktığımızda her görüşten insanın, sadece Müslümanların değil, rahatlıkla huzur içinde yaşadığı bir birlik olduğunu gördük biz. Ya Osmanlı İmparatorluğu bir imparatorluktu, ama bir sevgi birliğiydi. Yani orada insanlar sadece Müslüman olduğu için Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde değillerdi. Her inançtan insan vardı. Her ırktan insan vardı. Arap milliyetçiliği diye bir şeyin haberi bile yoktu insanların. Yani biz Arabız bile deme ihtiyacı duymuyorlardı. Ta ki işte o Orta Doğu'ya bazı güçlerin, sömürgeci zihniyetlerin dönemin girip insanların aklına bu işte Darwinist fikirleri, ırkçı fikirleri sokmasından sonra. O yüzden işte dünya üzerindeki bütün siyasi şeyleri görüyoruz.
Şunu hatırlatalım. İslam Birliği Osmanlı İmparatorluğu değil. Çünkü Osmanlı'nın evet, da çok ki hataları vardı. Onları yapmayacak. Tamamen Kur'an'ın sevgi üzerine kurulu bir birlik.
Tabii ki. Çünkü zaten Osmanlı'da neticede çöküş noktasına gelmiş. Yine Darwinist zihniyete teslim olmuş. Tabii. Bir imparatorluktan aslında çöküşe geçmiş olan bir zihniyet olarak kaldı tarihte. Halbuki o yükseliş dönemindeki, tabii ki işgallerden bahsetmiyoruz biz. Yani Türk İslam Birliği'nden bahsettiğimizde, dünya üzerinde bütün ülkeleri içine alan bir birlikten bahsettiğimizde biz bir açıklıktan bahsediyoruz. Ülkeleri işgale değil, işte burada Sayın Kerimov'un o tedirginliği Avrasya Ekonomik Birliği ile ilgili, ekonomik bağımsızlığını elde edemeyen bir ülkenin siyasi bağımsızlığını da elde edemeyeceğini söylediği o tedirginlik işte İslam Birliği'nde ortadan kalkıyor. Çünkü bütün ülkeler hem yönetimde hem ekonomide hem kendi kendilerini idare edebilen her şeyde serbestler. Yani bunda hiçbir şekilde bir yaptırım yok. Hiçbir siyasi yaptırım yok. Sadece evet, sevgi var. Ve sevginin getirdiği güven var.
Ve zayıf halkaların elendiği değil, zayıflayan ülkelerin kalkındırıldığı ve böylelikle dünyaca güçlendiği. Mesela Rusya kalkınırken, biz kalkınırken Rusya'nın da kalkındığı, biz kalkınırken Çin'in de kalkındığı, bütün dünyanın kalkındığı. Yani bir tanesini ezerek kalkınma değil, herkesi güçlendirerek kalkınma olması.
Bu anlamda gerekiyor. Afrika'da da tabii ki çok fazla zengin kaynağa sahip olan o ülkelerin şu anda açlıkla nasıl mücadele halinde oldukları, iç savaşlarla nasıl perişan hale getirilmeye çalıştıklarını düşünecek olursak, bu anlamda Afrika için de bir nefes alıştır, bir kurtuluştur inşallah Türk İslam Birliği. Tabii ki bunu yapacak olan Rabbimiz. Biz Allah'tan dua olarak bu anlatımlarımızı her zaman fiili bir dua olması niyetiyle anlatıyoruz. Çünkü Rabbimiz Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin söylediği gibi bir gecede kış mevsimini yaz mevsimine çevirebilir. Her şey sebebe bağlıdır dünya üzerinde, ama metafizik olarak yaratılır. Nasıl Rusya, koskoca Rusya, bir yıl içinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bir gecede yok oldu ve o komünist hakimiyet o ülkelerin üzerinden kalkıp biraz olsun nefes alabildiler o dönemde. Aynı şekilde bütün dünya ülkeleri bakacaklar ki hiçbir çözümü yok, siyasi çözümler bir noktaya kadar varmıyor. Yapabilecekleri tek çözüm olan İslam Birliği'ne yönelmek mecburiyetinde kalacaklar. Bu bir mecburiyet ama nasıl bir mecburiyet? Bir güzellik. Yani nasıl bir insan bir hastalık dolayısıyla belki rejim yapmak durumunda kalır ama ferahlar daha sağlıklı hale dönüşür ve bir güzellik getirir. Tabii ki kıyas olmaz ama burada da o mecburiyet bütün ülkeleri güzelliğe, refah ve huzura erdirecek ve bunu da biz hep birlikte bizim yaşımızda olanlar, yeni doğanlar ve daha ileri yaşta olanlar da olmak üzere herkes görecek inşallah. Hep birlikte şahit olacağız inşallah.
Bugünkü programımız burada sona eriyor. Umarım güzel bir sohbet olmuştur.
İnşallah.
Hepinize iyi akşamlar.
İyi akşamlar.